Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 30. ayrım. Özel bir kolordu kurunuz. Saint-Hilaryon'a, Boğazköy'e, Darboğaz'a, çevre köy ve tepelere Kıbrıs'ta dağ bölgesi deniliyordu. Akritas çeteleri 10 Nisan'da dağ bölgesindeki mevzilere saldırdılar. Bu bölgeyi, özellikle de Darboğaz'ı kesinlikle ele geçirmek niyetinde oldukları belliydi. Bayraktarlık hemen bölgede bir sancaktarlık kurdu. Türk alayı da bir havan takımı ile bölgedeki kuvvetleri takviye etti. Bu sırada donanma da 30 gemiyle İskenderun'dan denize açıldı. Rum saldırıları sürerken Ankara ve İstanbul'da büyük mitingler yapılıyordu. Lefkoşa'da da 10 bin Türk kadını Atatürk Meydanı'nda toplandı. Bunlar eşleri, çocukları, yakınları, komşuları öldürülen, yaralanan, işkence gören, rehin diye götürülüp geri verilmeyen, evleri yıkılan, yanan, köylerini terk etmek zorunda kalmış acılı kadınlardı. Rumları da kıyıma engel olmayan barış gücünü de protesto ettiler. Konuşmacılar özetle şöyle dediler: Allah şahidimiz olsun, erkeklerimiz, evlatlarımız cephede dövüşürken biz de onlara mermi taşıyacak, yaralarını saracağız. Atamızın şanlı adını taşıyan bu meydanda Kur'an'ımıza el basarak yemin ediyoruz. Bu topraklarda 120 bin Türk'ün cesedi çiğnenmedikçe kahpe düşmanlar kanlı emellerine asla ulaşamayacaklardır. Kuvvetli ellerimizle tuttuğumuz şanlı bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz. Asla dize gelmeyeceğiz. Rum saldırıları 29 Nisan'a kadar 19 gün sürdü. İnönü sık sık genelkurmaya gidiyor, durumu harekat odasında izliyordu. 7 şehit verildi. Yaralı çoktu. Ama dağ bölgesi ve Darboğaz Türklerde kaldı. Bölge komutanı Yaman, kahramanlığı ile unutulmazlar arasına girdi. Rum çeteleri kayıp vererek çekilip gittiler. İnönü, Kıbrıs'ın yeterli bir bölümünün işgal edilebilmesi için ne kadar kuvvet gerektiği konusunda bir hesap yapmıştı. Komutanlara talimat verdi. Kıbrıs'a çıkarma yapmakla görevli özel bir kolordu kurunuz. Dipnot 241. Harekat Dairesi Başkanı Tuğgeneral Kemal Atalay'dan aktaran Nihat Erim, Günlükler, 2. cilt, sayfa 769. Merkezi Adana'da bulunan 6. kolordu bu emir üzerine kuruldu. Kıbrıs için kurulmuş olan 39. tümende 6. kolorduya bağlandı. Kolordunun temel görevi Kıbrıs'a yapılacak çıkarmaya hazırlanmak olacaktı. Her yılın sonbaharında İskenderun ve Mersin kesiminde kara, hava ve deniz birliklerinin katılımı ile Mersin Alata plajında yükleme ve bindirme, İskenderun Gülcihan plajında da çıkarma provaları yapılacaktı. Dipnot 242. Alata, Mersin'e bağlı Erdemli'dedir. Gülcihan, İskenderun'da, Arsuz'da. Bu tatbikatlarda kara, deniz ve hava birliklerinin eşgüdüm içinde bulunmalarına çok dikkat ediliyor, eşgüdüm anlayışının ve uygulamasının geliştirilmesine çok önem veriliyordu. Askerleri şileplerden kıyıya taşıyacak küçük motor botların yapımına, Ankara'da Akıncılar yani Mürtet havaalanının, Konya'da 3. Anajet üssünün kurulmasına başlandı. 5 helikopter alınabildi. İtalya'ya bir feribot ısmarlandı. Truva adı verilecekti. 3 farklı tipte çıkarma gemisinin planları hazırlandı. Komando birlikleri aşama aşama kuruluyordu. Kıbrıs sorunu 5 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Meclis olağanüstü günlere özgü bir hava içindeydi. Balkonlar, localar, kor diplomatiğe ayrılmış yerler doluydu. Başkan, Başbakan İnönü'yü kürsüye davet etti. İnönü çok ciddi, çok önemli bir konuşma yaptı. Özet olarak şöyle dedi: Kıbrıs bizim bir milli davamızdır ve bu dava milletimizin şeref ve haysiyetinin gerektirdiği şekilde neticelendirilecektir. Bunun aksi bir hal çaresine bizi razı etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Topraklarına bağlılıklarını kanlarıyla ispat etmiş olan Kıbrıslı Türkler, vatanları olan yerlerinde bütün haklarına sahip olarak barış ve güven içinde yaşayacaklardır. Bunu sağlamak Türkiye için şeref görevidir. Haklıyız. Bu davayı haklı bir neticeye vardırmak için kararlıyız. Bu uzun sürecektir. Milletten çok fedakarlık isteyecektir. Milletimiz bu fedakarlığı yapmak için kararlıdır. Batılı ve doğulu devletlerin elçileri, elçilik görevlileri büyük bir dikkat içinde tek sözcük kaçırmadan İnönü'yü dinlediler. İnönü, Kıbrıs sorununu hiç iç politika konusu yapmamış, onu bir milli dava olarak güncel politikanın hep üzerinde tutmuş bir devlet adamıydı. Kısacası, iç politikaya yönelik bir konuşma değildi bu. Başbakan ilgili devletlere bir hesap hatası yapmamaları için açık bir uyarıda bulunuyordu. Türkiye biraz toprak ya da para verilerek kandırılabilecek, kanacak bir devlet değildi. Böyle ilkel ümitler taşıyanlar belli ki Türkiye Cumhuriyeti hakkında bir şey bilmiyorlardı. Kıbrıs sorununu hiç anlamamışlardı, insan olarak da hala çok hamdılar. İnönü mecliste konuşmakla yetinmedi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Mr. Harry, Pembe Köşk'e eşi ve kızlarıyla birlikte öğle yemeğine davet etti. Politikanın konuşulmadığı güzel bir aile yemeği oldu. İnönü ve Büyükelçi yemekten sonra hanımlardan izin isteyip çalışma odasına çıktılar. İnönü, Kıbrıs konusunda yeni bilgiler verdi, düşünce, kaygı ve önerilerini anlattı. Belgeler, fotoğraflar gösterdi. Bu acının son bulması için Amerika'nın çözüm için önderlik yapmasını, hiç olmazsa tarafsız kalmasını istedi. Eğer Amerika her girişiminde Türkiye'yi önleyecek, böylece Makaryos da Türkiye bana bir şey yapamaz, yapmaya kalkışırsa Amerika önler kanaatinin doğmasına neden olacaksa, Kıbrıs sorunu yani kan dökümü ve kıyım bitmez, sorun gittikçe büyür, bu olumsuz gelişme Türkiye ile Amerika dostluğunu da yaralardı. Makaryos'un aklını başına toplaması için ciddi bir derse ihtiyacı vardı. Türkiye bu dersi vermek zorundaydı. Amerika bunun gerekli olduğunu artık anlamalıydı. Büyükelçi, "Fakat bu bir Türk-Yunan savaşına neden olabilir," dedi. "Bizim Yunanistan'la savaşmak niyetimiz ve isteğimiz yok. Savaşa karar verecek olan Yunanistan hükümetidir." Büyükelçi konuşmayı bütün ayrıntıları ile Washington'a aktardı. Mektup. 1 Haziran 1964 günü Kıbrıs'ta Türkiye'yi yerinden oynatacak bir olay oldu. Makaryos, Temsilciler Meclisi'nden Rum milletvekillerinin oyları ile anayasaya aykırı olarak bir kanun geçirdi. Kanuna göre 18-50 yaş arasındaki bütün Kıbrıslı Rumlar kurulan Rum Milli Muhafız Ordusu'na mecburi askerlik yapacaklardı. Makaryos bir Türk müdahalesine karşı geniş bir Rum ordusu kurmaya çalışıyordu. Kıbrıs'ta bu ana kadar 10 binden çok Yunan subay ve askerinin de biriktiği tahmin ediliyordu. Bu sayı gittikçe artacaktı. Milli Muhafız Ordusu'nu bu Yunan subayları yetiştireceklerdi. Türkiye bir nota ile anayasaya aykırı olan bu kanunu protesto etti. Makaryos notayı reddetti. Türkiye bir karar vermek durumundaydı. 3 Haziran günü Bakanlar Kurulu, sonra Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Durum değerlendirildi. Kıbrıs'a müdahale kararı alındı. 6 Haziran'da Kıbrıs'a çıkılacaktı. Ordu bir savaş olasılığını düşünerek Yunanistan'a karşı da gerekli askeri önlemleri aldı. Uçaklar keşif için ok gibi Kıbrıs'a uçtular. İnönü kararın her sefer yapıldığı gibi yine büyük müttefik Amerika'ya bildirilmesini istedi. Dışişleri Bakanı bu kez itiraz etti ama İnönü emrinde diretti. Her şeyin müttefikler arası güven, dayanışma ve saygı anlayışına uygun yürütülmesine önem veriyordu. Uygar, ciddi ve dürüst ilişkiler içinde oldu bitti gibi, sürpriz gibi, gizlilik gibi yöntemler yer alamazdı. Karar, 4 Haziran günü Batı İttifakı'nın lideri Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ne duyuruldu. Asker, akşam gemilere bindirilmeye başlandı. Donanmanın koruması altındaki asker dolu gemiler, 5 Haziran 1964 Cuma sabahı erkenden Mersin'den ayrılacaklardı. Silahlı karakol görevi yapacak olan iki denizaltı suya dalıp kayboldu. 1962'de hazırlanmış, her yıl güncelleştirilmiş çıkarma planının kod adı Yıldız'dı. Yıldız planı uygulanacaktı. Çıkarma yeri olarak Magosa'nın kuzeyinde saptanmış olan 3 noktadan biri olan Boğazköy seçilmişti. Plaj çıkarma için olağanüstü elverişliydi. Alay ve TMT'den subaylar son olarak çevreyi bir gün önce bir daha incelemiş, durumu bildirmişlerdi. Bu kesimde kıyıya çıkacak Türk birliklerini durdurabilecek ciddi bir birlik ve engel yoktu. Yunan tümeni Trodos dağlarının batısında gözden uzak duruyordu. Bu kez ordu bir öncekinden de iyi durumdaydı. Birlikler çıkarma eğitimi görmüş, bazı eksiklikler daha giderilmişti. Çıkarma hızla gerçekleştirilecek, kıyı başı tutulacak, birlikler vakit geçirmeden hedeflere doğru yürümeye başlayacaklardı. Şileplere, araba vapurlarına ve feribota ilk ihtiyacı karşılayacak kadar tank, zırhlı araba, top ve kamyon yüklenmişti. Türkiye nefesini tuttu. 4 Haziran akşamı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Mr. Hare İnönü'den görüşme talep etti. Saat 21'di. İnönü, Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı. Kurula girmeden önce Mr. Hare'i Dışişleri Bakanı Erkin'le birlikte kabul etti. Konuşma uzun sürdü. İnönü, kıyımı durdurmak ve yasa dışı durumu düzeltmek amacı ile adanın sadece bir kısmına girileceğini açıkladı. Amerika'dan yalnız anlayışlı bir tavır bekliyoruz dedi. Büyükelçi, Amerikan yönetiminin Türk-Yunan Savaşı'na neden olacağını düşünerek bu çıkarmanın yapılmasını istemediğini söyledi. İnönü kararını değiştirmedi. Büyükelçi 24 saat süre istedi. 5 Haziran 1964 Cuma sabahı asker taşıyan gemiler donanmanın korumasında Mersin Limanı'ndan hareket etti. Bu, Türkiye'nin 4. müdahale girişimiydi. İlk konvoydu. Komutanlar, subaylar, astsubaylar, erbaş ve erler çok coşkuluydular. Marşlar Akdeniz göğüne yükseliyordu. Masmavi bir Akdeniz günüydü. Bu kez çıkacaklar, Kıbrıs Türklerinin çilesine son verecek, adaya ebedi barış bayrağını dikeceklerdi. Kimsede kuşku yoktu. Komutanlar çok kararlıydı. Malzemeler gemilere yüklenmiş, asker bindirilmiş ve yola çıkılmıştı. Her askerin üzerinde 3 günlük mermi ve yiyecek vardı. Mataralar doluydu. Çıkarmaya kadar mataralara dokunulmayacak, gemilerdeki su içilecekti. Konvoyun güvenliği için her türlü önlem alınmıştı. Deniz altından, denizden ve havadan korunan konvoy Kıbrıs'a doğru ilerlerken, Büyükelçi Mr. Hare, Başkan Johnson'ın mektubu ile çıka geldi. Bu mektup, tarihte yazılmış en kaba, en kabak gibi en sığır çobanı işi bir mektuptu. İçeriği haksız, dili bir düzeyden yoksundu. Daha dikkat ve saygıyla kaleme alınmış olsa yine çok kızılırdı ama belki o kadar nefret uyandırmazdı. Başkan Johnson kaba bir dille çıkarmanın derhal durdurulmasını istiyor, Amerikan silahlarının izinsiz kullanılmasını yasaklıyor, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında silahlı bir sorun çıkarsa NATO'nun Türkiye'yi yalnız bırakabileceğini ileri sürüyordu. Demek ki NATO güven verici bir ittifak değildi. Amerika isterse her devletin şerefini temsil eden imzalar ve mühürler ile kabul edilmiş olan kurallar çalışmayacaktı. Böyle düşünen bir devlete müttefik denilebilir miydi? Aynı gün NATO Başkomutanı da Amerika'dan aldığı emirle Ankara'ya düştü. O da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'a verdiği sert bir nota ile herhangi bir savaş harekatından kesinlikle kaçınmasını istedi. Harekat durduruldu, konvoy geri çağrıldı. Subay ve askerler anlatılması zor bir hayal kırıklığına, moral düşüklüğüne uğradılar. Bazılarının psikolojisi bozuldu. Dipnot 245. Demirel'in Dışişleri Bakanı yapacağı İhsan Sabri Çağlayangil şöyle demiş. Canım, göndermişse ne olur? Mesajı okur, çekmecenin gözüne atardınız, bildiğiniz gibi hareket ederdiniz. Aktaran Nihat Erim, Kıbrıs, sayfa 304. Çağlayangil bakan olduktan sonra 3 Ocak 1966'da şu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin Kıbrıs'a yapmak istediği müdahale teşebbüsüne Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman engel olmadı. Şu yalana ve dalkavukluğa bakınız. 1967'de kendi bakanken Türkiye müdahale kararı aldı. Amerika yine engel oldu. Adalet Partisi iktidarı Johnson'ın yeni mesajını çekmecenin gözüne atıp da bildiği gibi hareket edemedi. Sorunu Amerika'nın çözmesini bekledi. Çağlayangil'in sözü, devlet adamı niteliği kazanamayan günlük politikacıların içi boş konuşmalarına iyi bir örnektir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni, NATO'yu dinlemeden, onlara rağmen, onlara inat çıkarma girişimini sürdürebilir miydi? Sürdürse acaba sonra neler olurdu? Allah'tan başta Süleyman Demirel gibi bir hesap adamı vardı. Çağlayangil gibi gamsız ve sorumsuz biri yoktu. İktidar Amerika Birleşik Devletleri'ni dinlemese Amerika ne yapabilirdi? Süveyş bunalımı sırasında Amerika'ya rağmen Süveyş'e saldıran İngiltere ile Fransa'nın başına gelenler de Amerika'nın ne yapabileceğini gösteren uyarıcı bir örnektir. En büyük yarayı alan Başbakan İnönü idi. Batı İttifakı'nın lideri olarak kabul ettiği, her harekat öncesi bilgi vermeyi ihmal etmediği, müttefik olarak gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin Makaryos çetesini kollayan tutumu ve mektubun ilkel üslubu İnönü'yü çok sarsmıştı. Öfkesini, hayal kırıklığını, Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki teşhis hatasından duyduğu derin üzüntüyü belli etmemeye çalışarak, mektubu getiren Büyükelçinin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Bazı konularda Başkan Johnson'la aynı düşüncede değilim. Bunları daha sonra yazılı olarak izah edeceğim. Ama mektuptan Kıbrıs sorununa barışçı yollarla çözüm bulmak amacıyla kapsamlı ve samimi görüşmelerin başlatılacağı izlenimini edindim. Bundan dolayı Amerika'nın istemi doğrultusunda çıkarmayı erteledim. Büyükelçi gerildi. Bu, Amerika'yı köşeye sıkıştıran, Kıbrıs sorununa önemli bir sorumlu olarak katan bir açıklamaydı. Washington'da telaşlandı. Bu yorumu doğrulamaktan kaçındı. Fakat Türk Dışişleri Bakanı bir açıklamayla dünyaya durumu bildirdi. Kıbrıs'a müdahale, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda aktif rol alması şartıyla ertelenmiştir. Kıbrıs'a çıkarmanın Başkan Johnson'ın yolladığı bir mektup nedeniyle geri bırakıldığı gazetelere ve halka yayıldı. Giderek mektubun üslubu da öğrenildi. Dipnot 246. Değerli gazeteci Cüneyt Arca Yürek, Başkan Johnson'ın mektubunu buldu ve mektup 13 Ocak 1966'da Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Bu çok büyük bir gazetecilik ve politika olayı oldu. Cumhuriyet gazetesi de ertesi gün 14 Ocak'ta İnönü'nün yanıtını yayımladı. Türkiye şaşırtıcı gerçekleri öğrenip aydınlandı. Kore kahramanı Çavuş Hacı Altuner, Amerika'nın verdiği madalyaları geri yolladı. Falih Rıfkı Atay ise Johnson'ın mektubunu bir dostun dostça uyarısı diye niteleyecektir. Bu Atay'ın Amerikancı olduğu günlere özgü bir yazıdır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 217. Devamı 31. ayrımda.